Ayrım 11.
İnşallah doğrudur da gözlerini açar bizimkilerin biraz. İtalya'da olanları da mı görmüyor bunlar? Badoglio'nun kurduğu kabineye Togliatti diye komünist sokmuşlar bir de. Nuriye sordu kızıl bayrak olayını, bilmiyordu o. Dünyadan haberi yok dersin herifin. Söyle dememişlerse bilse de söylemez. Öyle bir olayı bizimkiler duymasın olur mu? Nuri'nin bildiğini bile bilmiyorum demek ben. O mu benim yanımda çalışıyor, ben mi onun? İçinde dolanan kuşkuların kuruntuya dönüşmesinden kaçarak kimi şeyleri atmaya çalışıyordu kafasından. Tüm kapılarını nasıl kapatırsın kafanın? Sıkıntılar içinde uykusunun kaçtığı bir gece yarısı, Ankara'dan telefonla arayan Nebile'nin yakınmaları da iyice sıktı canını. Bilmem ne kadar parası kalmış, çoğu elçilikten, kimi Alman kadınlarında, ödemiyorlarmış, ne yapsınmış. O ne yapabilirdi peki? Etkili birilerine söyleyip de, kadınlar Nebile Hanım'a borçlarını ödesin diye kime ne söyleyebilirdi? Almanlar pek öyle borç takmazlar ya, nasıl olmuş bu iş? Borç verirler mi ki takan olsun? Çoktandır Ankara'ya uğramıyor diye Nebile'nin taş atmalara kalkışması da sinirine dokunmuştu. Telefonu kapatınca iyice bıktığının ayırdına vardı. Haftalardır görmediği bu kadına karşı bir istek kıpırtısı bile yoktu içinde. Oysa boşalacak birine susamıştı şu günler. Ama Nebile'ye değil. Son yıl birden çöktü sanki kadın. Belki de sen yaşlandın, cinsel kısıtlamalara kalkıyorsun artık. Benim hiçbir yanım pörsümedi daha. Geç uyuyup erken uyandı o sabah. Kalkıp radyoda müzik aranırken bir Alman radyosundan aldı haberi. İngilizler, Amerikalılar, Lee Haver'la Cherbourg arasındaki kıyılardan Avrupa'ya çıkışa başlamışlardı. Hiçbir kaygı belirtisi yoktu radyoda. Buyursunlar der gibiydi Almanlar. Nasıl bir kayaya çarptıklarını görüp derslerini alacaklardı İngilizler. Amerikalılar sevindi. Bu güvenli meydan okuma günlerden beri içini vuran sıkıntıyı bir öç alma duygusuyla dağıtır olmuştu. Açtılar sonunda ikinci cepheyi. İyi oldu. Vurucu gücünü göstermesi için gerekli alanı da açmış oldular. Alman ordusuna. Tarihin kesin yazgısı yazılıp çizilecek 15 Haziran'da Numan Menemencioğlu'nun istifasını bildirdi radyolar. Açıklama yoktu ya, özellikle son günlerde belirgin Alman yanlısı politikası yüzünden olmalıydı. Bu da yeni bir sersemliğiydi bizimkilerin. Bir gün sonra 16 Haziran'da Londra pilotsuz Alman uçaklarının İngiltere'yi bombardımana başladığını bildirince savaşın yazgısının ne olacağı konusundaki güveni yinelendi. İleri Alman tekniği karşısında eşek gibi eğilecekler sonunda. Daha neler çıkaracak kim bilir ulusal inançla yoğrulmuş Alman dehası. Hitler boşuna mı bin yıl dedi. O gün öğle yemeğine çıkıyordu ki kapıdan döndü telefona. Mitattı. Bir taksiye atlayıp hemen Arnavutköy'e, geçenki lokantaya gelmesini söylüyordu öğle yemeği için. Sürpriz biri vardı yanında. Kim mi? Gelsin de görsündü. Çeşitli olasılıklar geçti kafasından da. Tenha lokantaya girip köşedeki masaya yönelinceye dek Sait geçmemişti. Kızgınlığını saklayıp sevinçli göründü. Söylenecek her şeyi Mithat söylemiş olmalıydı. Onun yinelemesine bırakmadan kendini savunur yollu, galibe de bir iki söz etti Sait. Devlette görevli olmak diye sürdürüyordu ki kesti Galip. Anladık Sait dedi. Pişirip pişirip önümüze koyma. Devlet devlet diyorsun ama o devleti canından üstün tutanlara da etmediğini koymuyormuşsun. Sinirli duraladı Sait. Bir şey diyecek oldu, tuttu kendini. Tabağındaki Arnavut ciğerinin soğanlarını çatalıyla ayırırken, görevimizi yapıyoruz oğlum dedi. Vatanını canından üstün tutanın poliste işi ne? Yanıt Mithat'ın hoşuna gitmişti, güldü. Bu hıyar Mithat'ın yanında açılır konu değildi ya, girmişti bir. Ben de onu soruyorum dedi. Bir sürü yurtseveri genç yaşlı demeden niye topladınız polise? Kimlerden söz edildiğini anlamıştı Sait. Amma saçmaladın dedi. Bilmez gibi konuşuyorsun. O kararı devletin üst katlarında verirler oğlum. Kolay mı devleti yürütmek? İsteyen istediği yana çeksin, göz yum. Neye varır, ne olur bu ülkenin sonu sonra? İnönü'nün söylevini dinlemedin mi gençlik bayramında? Dinledim. Herifler gizli örgüt kurup devleti ele geçirmeye kalkacak, Türkistan kuracağız diye. Devlet de koyun gibi bakacak öyle mi? Bu devleti ne sanıyorsunuz siz? Turancılar değil mi dedi Mithat korkulu bir heyecanla gözlerini açarak. Vallahi iyi yakaladılar diye ekledi. Gitti gidiyormuş yoksa, bizim avukat İskender söyledi. İnönü'yü bile götüreceklermiş, Allah korudu demek. Güç durumdaydı Galip. Niye açmıştı bu eşek Mithat'ın yanında sanki? Gülmeye vurdu. Kızıl bayrak asanları da yakaladın mı bari? Şaşırmış gibi baktı, gülümsedi Sait de. Bizim iş biter mi dedi. Birini yakalıyorsun, öteki çıkıyor. Kim söyledi kızıl bayrağı? Atıldı Mithat. Ben söyledim dedi. Nereden duydun? Nereden duydumsa duydum. Bir türlü bulamıyormuşsunuz. Yalan mı? Güldü Galip. Bu gerizekalı Mithat bile doğru konuşuyordu bazı. Biraz düşünceli kaldı Sait. Her duyduğuna senin gibi salaklar inanır Mithat dedi. Yalan yok da yanlış var. Sustu bir an. Kızıl bayrak olsaydı keşke dedi. Gözlerini Sait'e dikmişlerdi. Biraz daha beklettikten sonra. Kocaman mahya gibi bir pano dedi Sait. Adam boyu harflerle Saracoğlu faşisttir yazıyor üstünde. Kızıl bayrak diye biz çıkardık. Duyduğunu pek kavrayamamış Mithat'ın dönüp de kendisine şaşkın şaşkın baktığını görünce gülecek oldu Galip. Tuttu kendini. Sait rakısını yudumlarken Süleymaniye minarelerini asacaklardı bereket başaramadılar dedi. Kimmiş bunlar? Alaylı gülümsemeyle Mithat'a döndü Sait. Kimse kim dedi, sana ne? Dikeldi Mithat. Sanki sen biliyorsun da. Duymamış gibi sessiz önüne bakıyordu Sait. Buzluktaki rakı şişesine uzanırken iç geçirir gibi derince solukladı. İngiliz oyunu mu, başka bir şey mi yoksa? Bakıyoruz dedi. Alman yanlısı diyorlar bizim hükümete, herifler biliyorsunuz. Baskı yapıyorlar. Ağız o ağız. Komünistlerin pisliğidir bu. İngiliz'in niye parmağı olsun? Hükümet takıldı kuyruklarına. Ne isterler daha? Kromu kestiler. Menemenceoğlu'nu kızağa çektiler. Başka altlara da kalkarlar bu gidişle. Ne yapacaklardı ya? Gıdığının üstüne çizilmiş ablak değirmi yüzünde ara ara açılıp kapanan gözlerini Galip'e dikmişti Sait. Almanya gidiyor oğlum dedi. Bir sen göremiyorsun bunu. Ne İngiliz'in ne Alman'ın oyununa gelerek iki yanını da kollayarak götürüyor bizimkiler. Başka ne yapsınlar? Churchill'in planı ikinci cepheyi Balkanlarda açmakmış. Ateşe bizi sürecekti herif. Bizimkiler girmediler diye Alman yanlısı oldular. Şimdi İngilizlerin gönlünü yapıyorlar ufak ufak. Hayır, ne yapsınlar başka? Galip'in dudaklarındaki alaylı gülümsemeyi görünce soruya döndürmüştü konuşmasını. Bak Sait dedi Galip. 3-5 ay Almanya'da polis kursuna gitmekle Almanya'yı anlayamazsın. Almanya bu savaşı yitirmez oğlum. Ne Alman'ı tanıyorsunuz siz, ne Alman teknik gücünü, ne bilimini biliyorsunuz. İngiltere'yi pilotsuz uçaklar bombalamaya başladı, duydunuz değil mi? İşin başı daha. Yeni bir sürü silah çıkaracak bunlar. Göreceksiniz, Hitler boşuna 1000 yıldan söz etmedi. Bolşevik sürülerini ancak onlar durdurabilir. Yoksa İngiliz adasını kurtarabilirse ne mutlu. Biz ne yaparız? Hitler gelmeden önce Almanya'da neler olduğunu görüp yaşasaydınız, o acıları benim gibi ne dediğimi daha iyi anlardınız. Görünüşe aldanmayın, bugünler geçer. Bu savaşı kazanır Almanlar. Ne onlar için ne insanlık için. Hele hele bizim için başka umut kapısı var. Canavar çiftliğinin kıyısındayız biz. Yazık ki elimize geçmiş tarihsel fırsatın değerini bilemedik. İş işten geçmeden öğrenemezsek, Allah korusun, Kızıl Bolşevik bayrağını bu topraklarda dalgalanır görmektense kafama bir kurşun sıkarım daha iyi. Ona da kalmaz ya, hepimizin işini gelir gelmez tezelden bitirir bunlar. Öylesine duygulu konuşmuştu ki gözleri yanar gibiydi, doldu dolacak. Baktı, Allah korusun diye mırıldanan Mithat da öyleydi. Çöken duygulu sessizlikte Sait de taş gibi kalmıştı. İçindeki doğal bir kaynaktan çıkıp gelmişti tüm söyledikleri. Kendinden bir şey katmamıştı sanki. Açık seçik dost doğruydu. Yalnız inandığı için söylememiş. Söylediği için söyledikçe de inanmıştı. Allah korusun hepimizin sonu olur dedi Sait. Bir kımıldayışla kendine gelir gibi. Güzel söylüyorsun Galipciğim de ne yapabiliriz biz tek başımıza? Yukarıdakiler bunu düşünmüyor mu sanıyorsun? Bugün Alman'ın bile baş edemediği bir canavara biz ne yapabiliriz? Ne Moskova düştü, ne Leningrad düştü, ne Stalingrad düştü. Hep bekliyorduk. Evet, bekledik diye kesti Galip. Sadece bekledi başımızdakiler. O beklememizde Bolşeviklerden başka kimseye yaramadı. Almanlar Kafkaslara yürürken kımıldadı mı bizimkiler? Biz de vuraydık. Stalingrad'da kalmazdı, Moskova'da. Urallara kadar sürüp götürürdü Almanlar Kızıl Moskov sürülerini. İngilizlerle de anlaşırlardı. Biz de rahat bir soluk alırdık. Bunu kaçırdık, yetmiyor. Şimdi bir de kızıl köpeklere karşı ulusu için göğsünü siper eden bir sürü namuslu adama Türkçüymüş yok, Turancıymış deyip kan kusturuyorlarmış. Bir gün sormayacaklar mı bunu? Bir yerlerine çarpan bu taşla sinirli, tedirgin kımıldadı Sait. Diyecek bir şeyler arandı, bulamadı sanki. Çöken ağır havayı, sinirliliğini gizleme çabasındaki bir gülümsemeyle dağıtmaya çalıştı. Amma acımasız vuruyorsun be Galip dedi. Bizim kayınpeder Hamdi Hoca'yı da geçtin. Moskov dedin mi biliyorsun, o da hemen kılıcını çeker ama abene etsinler, işler ters gitti diyor. Bu senin dediklerinin hepsini hükümette biliyor oğlum. Niye faşist diyorlar Saracoğlu'na? Son yumruğu Hitler vuracak diyor özel konuşmalarında da ondan. Ahmet Emin'e demiş geçen de ama ne yapsın yani? Koca Amerika'yı, İngiltere'yi nasıl karşına alırsın? Söylemesi kolay. İnönü gibi bir kurt var başımızda. O da mı bilmiyor? Kahire'de Churchill'e ders vermiş adam. Toplantıda bastırıyorlar, daha çok da İngilizler. Almanlara savaş açın diye. İnönü de silahımız yeterli değil diyor. Sözü değiştirir gibi sormuş Churchill'e. Bir Alman saldırısına karşı önlem alındı mı burada demiş. Toplantı yaptıkları yeri soruyor. Hemen güvence vermiş Churchill. Havadan karadan nasıl sıkı korunduğunu ayrıntılarıyla anlatmaya başlamış. Güzel demiş İnönü. Ama benim halkımın Alman bombardımanlarına karşı korunacak hiçbir şeyi yok demiş. Churchill ıkmık ederken hadi seni iyi kıstırdı diye kahkahayı patlatmış Roosevelt. Sait'le Mithat bu onurlu olaydan kazandıkları payla gülmeye başlamışlardı. Yalnızlığı içinde isteksiz gülümsedi Galip. Mutsuz duyumsuyordu kendini. Sait aldı gene. Dünya kan denizinde. Roma, Budapeşte, Sofya, Berlin, Londra, Belgrad, Bükreş. Güpegündüz bombalanıyormuş artık. Geceyi de beklemiyorlar. Arnavutköy iskelesine yaklaşan Boğaz vapuruna baktı bir. Oh dedi. Biz burada cennette gibiyiz çok şükür. Mutluluk tablosunu Mithat tamamladı evecenlikle. Onu bunu bilmem vallahi dedi. Allah başımızdan eksik etmesin bu adamı. İleri geri konuşuyorlar sırasında ya, İsmet Paşa başka. Kimmiş ileri geri konuşan? Sait'e döndü Mithat. Hiç canım dedi, hani bu varlık vergisi. İyi olmadı diyor çoğu arkadaşlar. Yani bir başka yol. Ne bileyim ben, herkes bir şey söylüyor işte. Bu bir şey söyleyen herkesten biri de Galip mi oluyordu şimdi? Boş verdi, ne gerek vardı alınganlığa. Artık konuşmak gelmiyordu içinden. Ne söylese anlamayacaktı bu herifler. Her şeyin ardında İnönü var. İnönü'nün kafası da. Mannikyan doğru belki de. Churchill'in resmi çıktı gazetelerde. İki parmağını böyle yapmış, elini sallıyor. Hani sinemada, haberlerde de vardı. Mithat'a bakıyorlardı. V dedi Sait, Victory. Zafer demek. Yok dedi Mithat gülerek. İkinci varlık vergisi. İkinci varlık vergisi diyormuş. Tüccar zulüm diyor varlık vergisine. Sait gülümsüyordu. Rumu Ermenisi der. Bizimkiler de diyor. Belli mi olurmuş? Bugün onlaraysa yarında bakmışsın bize komünistliğin yolunu açtı diyorlar. Rahat batıyor heriflere dedi Sait kızgınca. Bu ülke böyle. Kimseye yaranamazsın. Ermeniye, Yahudiye, Rum'a vurdu adam. Size kazandırdı. Ulan İsmet Paşa istese topunuzun çanına ot tıkardı. Gıkınız çıkmazdı bu savaş sırası be. Dikeldi Mithat. O kadar da değil dedi. Tüccarların sayesinde ayakta duruyor bu ülke oğlum. Ne yapacakmış İsmet Paşa yani? Haccacı zalim mi bu? Yaptı işte yapacağını. Daha ileri gitti mi? Höst derler adama. Şaşaladı Galip. Bu oğlanın böyle saldırgan konuşması rakıdandı besbelli. İnönü'ye höst diyecek bu. Demek aralarında konuşurken İnönü'ye bile höst diyorlar bu tüccar tayfası. Sait kızarmıştı. Sinirlice gerildi yüzü. Gülümseyecek mi, sövgüye mi kalkışacak? Belli olmayan bir küçümseyici bakışla. Höst diyen dilleri böylece kıvırıp koparırlar sonra dedi. Nasıl koparılacağını da elinin ağır bir devinimiyle bir güzel tanımladı. Sait'le Mithat'ın çatışmalarını alaylı seyretmeye bayılırdı Galip. Bu kez tedirginlik duyuyordu nedense. Konunun şakaya gelmezliğinden mi yoksa hangi yanı tutacağını bilmemesinden miydi? Boşlukta kalmıştı ki Mithat kendinden beklenmeyen bir kıvraklıkla aldı. Kolaydı dedi, kopardılar diyelim. Duracak mı milletin ağzı? Koparmayla moparmayla olmaz bu iş oğlum. Herkes diline dolamış Kambur Rıza'yı, İnönü'nün kardeşini. Öyle bir vuruyor ki Karun gibi zengin olmuş herif diyorlar. Hadi kopar bakalım dillerini, nasıl koparacaksın? Ne yapsın yani adam, ticaret bu. Kazanmasın mı? İlle bir bok atacaklar. Vardıkları bu ortak yerde sustu Mithat. Kambur Rıza'dan birkaç kez Eşref Bey'in de söz ettiğini anımsadı Galip. İnönü'nün devletteki hırsızlarla savaşım yürüttüğü söylentisi duyulurdu eskilerde. Ticaretle uğraşan kardeşini denetleyemiyordu demek. Turancılık davasının arkasında Sait de söylüyordu işte, İnönü vardı. Karar yukarıda verilirmiş. Yukarıda İnönü'süz kim verebilir böyle kararı? Nihal Atsız'ın başbakana mektuplarında anlattıklarını, saygın yerleri tutmuş komünistleri anımsadı. Bu hayvan herif işkence etmişti Atsız'a da, arkadaşlarına da. Hayvanlığı emir erliğinden geliyor. Kendi başına ne yapar ki bu herif? Reşat Fuat'la bile doğru dürüst konuşamadı. Mansur demişti bir gün, çevresini solcular kuşatmış diye İnönü'nün, Falih Rıfkılar, Hasan Ali'lerden başka Galip'in hiç tanımadığı, Atsız'ın yazısında da geçmeyen bir sürü at saymıştı. İşler aslında solcuların elinde demek. Yerine zamanına göre çekip götürüyorlar İnönü'yü. Uşaklığı da bunlara yaptırıyorlar. Vah bu ülkeye! Uzun boylu, lacivert giysili bir adam göründü kapıda. Sivil korumasıydı. Anımsatma görevini yapıyordu. Adamı görür görmez kalktı Sait. Valilikte toplantıya yetişecekmiş. Seni de bırakayım dedi Galibe. Bu herifin arkandan söyleyeceklerini dinlemek zorunda kalma. Yüzüne söylemekten korkacak mıyım ulan dedi Mithat. Alaylı güldü Sait. Aslan Mithat dedi. Galip'ten sonra dönüp aynı yukarıdan gülüşle Mithat'ın elini sıkarken başıyla da eğilip alaylı selamladı. Sitare hanımefendiye derin saygılarımı iletmenizi rica ediyorum Mithat Bey dedi. İşaret parmağını zayıf yerine uzatır gibi. Mithat'ın kendini toparlayıp yanıtlamasına kalmadan aynı alaylı gülüşle dönüp yürüdü. Mithat ardından baktı bir süre. Sait kapıdan çıkınca yavaşça yerine otururken görüyorsun değil mi hergeleyi dedi alay ediyor. Güldü Galip. Anladın demek Mithat'cığım. Ne yapsın alay etmesin de. Sonra da destek ister bizden. Ne desteği? Sözü boş bulunup ağzından kaçırmış gibiydi. Hamdi Hoca'nın çiftliği işi canım, bilirsin dedi. İpotekliymiş de, ipoteği kaldırmak için. Siktir et hergeleyi. İşe düşmesi arar mıydı? Her vakitki tutumuyla para sorununda ayrıntıya girmekten kaçmak için kadehine rakı koydu Galip'in. Bu herifin hiçbir şeyine güvenilmez Galip dedi. Öyle bir zalim ki diyorlar bu. Turancıların gözlerine kızgın ışıklı lamba tutmuş birini kör etmiş. Kızgın ışıklı lamba mı? Bu da nesi? Mithat'ın anlatımındaki ilkelliğe karşın ürperir gibi oldu Galip. Profesör Mehdi Bey varmış, o anlatmış Mithat'lara. Kör olan çocuğun babasını tanıyormuş Ankara'dan. Ardını bırakmayacağım diyormuş adam. Yemediği nanede kalmamış bu Sait'in İstanbul'da. Randevu evlerinden, esrarcısından, kara borsacısından, kaçakçısından haraç alıyormuş açık açık. Numaradan para arar görünüyormuş ondan bundan, kayınpederine vermemek için. Bir sürü parası varmış bankada başkasının üzerine. Bir anasının gözü olmuş ki bu herif yani. Sen daha mı az anasının gözüsün Mithat'cığım? Sait bu heriften para istemiş belli ki. Galip'in davranmasıyla kalktılar. Epey içmişti Mithat. Galip'in koluna tutunmuş kapıya yürürken ağırdan yalpalıyordu. Sitare'nin programı bitince Maçka'da bir eve eğlenmeye gideceklermiş gecede. Galip'i de götürmek istermiş ya, yeni tanıştıkları için adamlarla, Cezayirli bir Fransızla evli bir paşanın torunu İfakat Hanımların oğlu yüksek makine mühendisi. Pek dinlemiyordu Galip. Eğlenmek için hele bugün onunla bir yerlere gitmeye sanki çok istekliydi o da. Ayrıldığında üstünden yük kalkmış gibiydi. Birbirlerinden kalır yanları yoktu bu heriflerin ya, bir bakıma Sait'ten daha alt düzeydeydi bu Mithat. Para vermediği için değil. Vermez vermez. Enayi değil kimse. Önce kendini düşüneceksin de bir yakışıksızlık var bu oğlanın her şeyinde. Beyoğlu'nda akşam dönüşü nasılsa uğrayıp ayaküstü bir bardak bira içmiş. Çiçek pasajından çıkıyordu ki degüstasyonun kapısında son kez buruk ayrıldığı Mansur'la karşılaştı. Kadınla erkekli bir kalabalık lokantaya giriyorlardı. Arkadaşlarından biraz geride kalıp bu kadar ara vermesini yadırgadığını söyledi Mansur. Necla'nın ortalara çıkıp işe başladığı günler, Fakülteden ayağını kesmesine neye yorsunmuş, çağrı için takılır gibi gülerek duyuruyordu olayı. Cuma'ya beklermiş. İkide fakültede olacakmış Necla. Ayrılıp Taksim'e doğru yürürken Necla'nın ortaya çıkışıyla neyin değişeceğini düşünmeye başlamıştı. Yarından sonra Cuma. Evecenlik basmıştı içine. Göreceğim gelmiş demek. Büyük aşkı Turgut Bey'den söz açarız belki. Yanaşır mı? Pat der açarsın. İzin isteyecek değilsin ya. Krom yasağıyla neyi, nasıl yapacaklarını konuşmak için ortaklarla toplanmayı, boşluğa itilecekmiş gibi gergin beklediği şu sıralar iyice tedirgin geçirdi iki günü. Nazif Bey geziden dönmemişti. Nuri Yalkın da salıdan beri izinliydi. Kaynanasının ameliyatı için Balıkesir'e gitmişti. Bir de kaynana çıkardı herif. Yalan belki de. Hepsi de kuşku vericiydi olup bitenlerin. Birileri bir şeyler döndürüyordu sanki çevresinde sinsice. Yazıhaneye gidip oturmak bile gelmiyordu şu günler içinden. Cuma günü öğleden sonra fakülte önünde taksiden inip daldığı bahçede gelip giden öğrenciler arasında fakülte merdivenlerine doğru yürürken heyecanlı olmasına şaşıyor, kızıyordu biraz da. Öğretim kesilip sınavlar başladığı için boş gibiydi koridorlar. Mansur odasındaydı, üzgünüm diye gülerek karşıladı Galibi. Necla telefon edip pazartesi getirebileceğini söylemiş elindeki çeviriyi, renk vermemeye çalıştı. Önemli değildi, Mansur'u görmeye gelmişti o. Arayamamasının nedenini bildiği gibi böbreklerinden ötürü gözden geçirtmişti kendini. İyiydi sonuçlar. Bir tatsız bulguya rastlanmamıştı. Mansur'un da pek yakınması yoktu sağlığından. Midesi kaynama yapıyordu arada. O da içkiyi kaçırırsa. O kadar. Yaşlanıyoruz diye takıldı. Fakülteden açtı. Plastik sanatlarla ilgili kitabından söz etti. Genişletilmiş yeni bir baskısını istiyorlardı bakanlıktan. Söz bitti, suskunluk çökecekti ki izin isteyip kalktı Galip. Yazıhanede bekliyorlardı onu da. Savaşla ilgili umutsuz sözler duymamak için kalkmıştı biraz da. Üstelemedi Mansur. Savaş sözü de etmemişti. Belli ki o da pek açmak istemiyordu bu konuyu. Okumaya çalıştığı kabarık bir sınav kağıtları yığını vardı elinde. Ayrıldı Galip. İyi olmuştu Necla'nın gelmemesi de. Hele bugün. Karşılaşmaması iyi olmuştu Mansur'un önünde. Karaköy'e gelince Sermet Beylere uğradı. Kapalıydı yazıhane. Anadolu'ya gideceklerdi iş gezisine. Dönmediler demek.